Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında hem şekere gelen %25'lik zammı hem LPG'ye yapılan 25 kuruşluk zammı konuştuk. Biraz döviz üzerinden de bahsettik ama başka bir konuda uyanık olmak lazım diye ciddi bir uyandırma yapmaya çalıştım. Çünkü insanlar görmezden geliyorlar. Çünkü insanlar yokmuş gibi davranıyorlar ve matah bir şey zannediyorlar bunu. The Cemaat, FETÖ adına ne derseniz deyin yeniden hortlamaya başladı. Daha görünür hale gelmeye başladı. Ve şimdiden istedim ki insanlara bunu söyleyelim. Biz tarihe bir not düşelim. Çünkü göreceksiniz yavaş yavaş köşe yazılarına da sirayet etmeye başlayacak bu. Hani ya işte birleşelim, tekrar kucaklaşalım falan, ülkenin tekrar değerlendirmeye ihtiyacı var. Utanmadan şunu yazabiliyorlar çünkü işte cemaat bu ülkenin harcıdır, temel harcıdır, çimentosudur, o gitti, ortalık ne hale geldi falan. Utanmadan bunu yazabiliyor adamlar. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Siz yayını paylaşacaksınız lütfen sosyal medya üzerinden. Gazetelerde neler var? Bugün size eski bir Kızılderili numarası göstereceğim. Ya ben göstermeyeceğim. Ben nasıl yapılacağını biliyorum, nasıl yapıldığını biliyorum da size göstereceğim. Hani bir çakallık. İlk yayında size bir şey anlattım, hatırlıyor musunuz? Şu emekli hazineci abim. Lan yani Türkiye'nin cari açığında bir daralma olduğu söyleniyor ama bunu neyle yapıyoruz biz diyerek borç tablosunu gösterdi demiştim. Bir artış var. Dövizle borçlanıyoruz hızla. Döviz demişken şu dakika itibariyle dolar çıldırmış durumda. 10 lira 19 kuruş seviyesinde. 10 lira 19. Burada bir şey konuşmuştuk. Onu da hatırlıyor olmalısınız. Bundan yaklaşık 3 ay önce demiştim ki artık bu konuda dolar yeni bir rekor kırdı demek yanlış. Bu cümle yanlış. Kullanmayın bunu. Çünkü o cümleyi siz tamamlayana kadar yenisi olacak. Gerekçesine Perşembe günü yapılacak Merkez Bankası'nın Kasım ayı para politikası kurulu. Orada faizlerle ilgili atılacak adım. Şimdi normalde gerçekten ekonomistler yönetse onu, herkes şu anda şunu tartışacaktı. Bu arada 10-20 oldu. 10-20'yi gördü dolar. Diyecekti ki insanlar, kardeşim bak bunun karşılığında yapılabilecek. Hani çok basit anlattığım için size gönül rahatlığıyla bir daha söyleyeyim. Burada yatırım yapabileceğiniz bir araç var, döviz. Burada da yatırım yapabileceğiniz başka bir araç var. İşte diyelim ki banka faizi. Burada altın var. Burada kamu hisse senetleri var, bonolar var. Bunlarla yatırım yapacaksınız. Bu o kadar hızlı yükseliyor ki, döviz o kadar hızlı yükseliyor ki yatırımınızı yaparken normalde korkmanız gereken, yani diyelim ki dolar 10 lira 5 kuruş seviyesine geldi ve siz diyorsunuz ki ulan ben buradan yatırım yapsam, serbest piyasa çünkü insanları engelleyemezsiniz burada. Ben buradan yatırım yapsam daha yükselir mi yoksa düşer mi? Ve bu yükselme trendini gördüğünüz için buraya gidiyorsunuz. Sağlıklı bir ekonomi yönetiminin ne yapması lazım? Buna değil, buna yatırım yapması lazım değil mi? Yani faizi yükseltmesi lazım. Altının değerini siz belirleyemiyorsunuz. Hazine bonolarının değeri ülkenin gidişatıyla alakalı ki bugünkü o çakallık eski Kızılderili numarası ona bağlı. O zaman burada faizle oynamanız lazım değil mi? Bu kadar basit bir mantık. Hayır, faizde düşüş hedefleniyor. Yani bu ayda bir 100 puan, 100 bas puan, Aralık ayında da bir 100 bas puanlık düşüş planlanıyor. Hal böyle olunca millet dövize yükleniyor. Bakın 10 lira 21 kuruş oldu. Rally ya, bayağı bildiğin döviz bir araba olmuş, Lewis Hamilton kullanıyor arabayı. Böyle bir kafayla gidiyor. Çünkü yönetimde ekonomi falan yok. Bir kişi var. O da diyor ki benim alanım ekonomi, zerre kadar anlamıyor ekonomiden bak. Zerre kadar diyorum. Hal bu. Bunda şaşıracak bir şey yok ki. Bu işin normali. Ama bu bize nasıl, kulakları çınlasın. Hafta sonu biz cuma günü festivalin kapanışındaydık. Ankara Film Festivali'nin çok da güzel bir kapanış oldu. Sağ olsun herkese, ilgi gösteren herkese çok çok çok yürekten teşekkür ediyorum. Çok uzun bir süre sonra sinema salonu doldu. Hemen bir takım şeyler başlayacak şimdi. O sinema salonları nasıl doldu Covid'de? Yok canım, öyle yapılmadı. Sinemanın caddeye açılan kapısı açık bırakıldı, diğer kapısı da açık bırakıldı. İçeride hava sirkülasyonu sağlandı. Ödül töreni de ona göre yapıldı. Her şeyi ayarladık biz. Sorun o değil. Ama orada sevgili Müfit Can Saçıntı, Kısa Film Festivali'nin jüri başkanıydı. Onunla daha sonrasındaki yemekte konuştuk. Dedi ki geçen gün Erkan'la, Erkan Kolçak Köstendil ile konuştuk, kulaklarını çınlattık diye. İşte bu hepimize Erkan Kolçak Köstendil. Kulakları çınlasın sevgiler, selamlar buradan ona da. Bu neye yol açıyor? Bakın bir haberle göstereceğim ama haberi aklınızda tutun diyeceğim size. Çünkü bu haberi şöyle de göstermek mümkün. Hani geçmişte size anlatmıştım ya, Bayındırlık Komisyonu'nda bayağı bildiğin imar affı değerlendiriliyor. Yani gecekondu affı. Onu mesela yani namuslu bir kanaldaki adam oturuyor. Diyor ki imar affı getiriliyor kardeşim, kaçak gecekondu diyor, af geliyor. Öbür taraftan evsize ev müjdesi diye çıkıyor iktidara yakın gazetede. Bak aynı kafayı göreceksiniz ama size ben değeriyle ispatlayıp diyeceğim ki bu yalan kardeşim, böyle şişirme olmaz. Bu şişirme, bildiğin şişirme. Gazete Pencere çok şık bir birinci sayfa yapmış ve bu haberi almış birinci sayfa, hem de göbekten fotoğraflı koymuş. Garanti Bankası'nın ortağı İspanyol bankacılık devi BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne sahip olmak üzere bir girişime başladı. Ve tümüyle ilgili olarak 2014 yılında, ortaklığın kurulduğu 2014 yılında hisse başına 4 dolardan, bak hisse başı 2014 yılında 4 dolarken %49.85'ini aldı. Yarıdan biraz azını. Bugün, yani o gün 9.3 milyar dolar ödemişti 2014 yılında. Bugün hisse başına önerdiği fiyat 1.2 dolar. Gelin şimdi düşünelim. Garanti Bankası'na yapılan yatırım yatırım mı, yoksa ölü fiyatına çökmek mi? Elinde kalan para bu kadar şu anda. Hepsi tamamı bu, 2.5 milyar dolar. Ya Garanti Bankası dediğin bir dev kardeşim. Boru bir şey değil, bir dev. Ve şu anda bakın Murat Muratoğlu da bir yazı yazmış bununla ilgili T24'te. Diyor ki Garanti'nin 2013 yılında, 2014 yılında o hani hisse başına 4 dolardan BBVA'nın satın aldığı yıl, 2013'te bunun için bir tespit yapılmıştı. Ve Garanti Bankası'nın toplam değeri 22,5 milyar dolar olarak belirlenmişti. Bugün bu hesapla ne çıkıyor biliyor musun? 5 milyar dolar. 5 milyar dolar. Çok büyük çakallık ve bunu şimdi şöyle bir promosyonla sunuyorlar halka. Ya yabancı yatırımcı gelmiyor diyordum. Bu ne? Bu ne? Lan ölücü geliyor, ölücü, ölücü toplanıyor. Bayağı haraç mezat, malı satılıyor ülkenin. 22,5 milyar dolardan 8 yılda 5 milyar dolara düşmüş fiyatı. Bana anlatsana bunu. Bak bunun için ekonomist olmaya falan gerek yok. Bunun için ya şöyle düşünün, çok basit. Kendi hayatınıza uyarlayın bunu. Çok net yani, kendi hayatınıza uyarlayın. Evinizde, tamam mı, bir yazlık eviniz var sizin. Yazlık evinizde siz hani benim gitmediğim zamanlarda kiralayayım diyorsunuz. Sonra biri diyor ki size ya kiralama, kiralama. Ne kadar senin evinin değeri? Siz diyorsunuz ki 22,5 milyon lira. Tamam diyor, 22,5 milyon. Ben diyor o zaman bunun yarısına sana 10 milyon lira para teklif ediyorum. Hesaplıyorsunuz, düşünüyorsunuz. Tamam ulan, yarısını ona vereyim. Yarısını veriyorsunuz. Sonra evinizin kalan değeri ne kadarsın? 10 milyon lira. Değil mi? Hala 10 milyonluk eviniz var sizin. Sonra diyor ki, üzerinden 8 yıl geçiyor. Siz yokluğa düşüyorsunuz. Senin diyor evin kalanını da ben alayım. Şurada diyor yani artık muhabbetimiz var, yani bir hukukumuz oluştu. Aynı evin içindeki insanlarız. Değil mi? Ben diyor senin evin kalanını da alayım. Sen kiraya çıkar yaşarsın. Tamam diyorsun sen. 10 milyon lira ver. 10 milyon veremem diyor. 10 milyon geçti o. Ben sana diyor temizinden 2,5 milyon vereyim. Ama diyorsun sen öbür yarısını 10 milyon almıştın. O zamandı tattım diyor. Hiçbir farkı yok şu anda satılan malın. Siz bazıları mesela sosyal medya goygoyuyla şöyle düşünüyor bunu. Bankacılık sektörü çok zulmetti, bu ülkeye gidiyor. Bakın burada 3 sene boyunca bas bas krizi anlatmaya çalıştım size. Kriz nasıl tanımlanır, neden kriz denir, neden ekonomide küçülme böyle değerlendirilir, belirli dönemler sonunda hala devam ediyorsa neden artık kriz demek zorundayız, hatta kriz buhrana nasıl döner? Bu ülkenin malının satılmasıdır. Sahibinin başkası olması, sahibinin AKP döneminde servetine servet katması bir şey değiştirmez. Çünkü bankacılık sektörü bu ülkenin hayati damarlarından bir tanesidir. Ekonomik krizler her zaman 2001 yılında yaşadığımız krizle birlikte, bankacılık sektörüyle birlikte yaşandığında çok daha ağır fatura bırakır bir ülke. Şu anda ülkenin malları haraç mezat satılıyor. Hayır, sadece dağları, dereleri, şeker fabrikaları, uçak fabrikası bok püsür değil. Değil, bunlardan bahsetmiyorum. Artık özel sektör de kaçışa başlıyor. Dün çok acayip bir ziyaret oldu. Burada da anlattım size. Ama tabii detayı belli değildi daha. Bugün detayı da Gazete Pencere'nin de birinci sayfasında var. Ben olsam, bugün bir gazete hazırlıyorsam, Allah yazdıysa olsun, işim olmaz çünkü. Sadece bu haber üzerine giderim biliyor musunuz? Dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Şimdi diyebilirsiniz ki ne var, bunun önemi ne? Vallahi önemi düşünemeyeceğiniz kadar büyük. Düşünemeyeceğiniz kadar büyük. Çünkü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği her zaman TÜSİAD daha görünür de olsa asıl patronlar kulübüdür. Çünkü TOB'un şöyle bir yapısı vardır TÜSİAD'dan farklı olarak. TÜSİAD biraz daha böyle kalantor işletmecileri gösterir. Toplumun daha çok önündedir, işte sosyete haberlerinde görürsünüz. Ama Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin son rakamını hatırlamıyorum ama en son benim bildiğim 359'du. Türkiye genelinde 81 ilde 359 oda ve borsası vardı. Yani ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret borsaları yaşadığınız kentlerde, bulunduğunuz yerlerde de vardır. Yani asıl oradaki insanların, oradaki sanayicinin nabzını top tutar. Ve bu insanlar her zaman 2001 krizi dahil olmak üzere, her zaman Türkiye'de siyasal değişimin temel odağı olmuştur. Ben burada 5 sene boyunca bağırdım. Yani nerede top kardeşim? Bazılarınız şaşırdınız, dediniz ki ya işte TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu Başkanı konuşuyor, TÜSİAD Başkanı konuşuyor, neden TOB'u bekliyorsun bunun için? Buradaki görüşme, emin olun şu ana kadar anlatılanlar, hani ekonominin kitabını yazdık, kitap konuşuldu falan filan, bunları geç kardeşim, bunları geç, bunların bir önemi yok. Ama bu görüşmenin detayı basına yansımadı. Bugün ben okuduğum haberlerin hiçbirinde detayını görmedim. Ama emin olun, bir daha söylüyorum. Bugün bir gazete hazırlıyor olsam, Allah yazdıysa bozsun, birinci haber bu olurdu. Birinci sayfanın göbeğini de çok büyük görürdüm. Ve en az 10 tane muhabir salardım bu işin üzerine. Sadece bunu öğrensinler diye. Sadece bunu. Çünkü bu aynı zamanda iktidarın gidiş süratini gösterecek bize. Anadolu işletmecisi şu anda, hani bir dönem gazlananlar vardı ya, FETÖ'cüler çok yapıyordu. Anadolu kaplanı bunlar, Anadolu kaplanı ulan falan diye. Şimdi Anadolu sanayici, yayında bu arada YouTube'daki şu chat bölümünü de açayım. Orada da çünkü sanayiciler de izleyenler var. Anadolu kaplanı denilen insanlar çok rahatsız. Bitti herkes. Herkes bitti şu anda. Bir fabrikanın çarkını döndürebilmek zor bile değil artık. İmkansız. Enis Kurtay Yılmaz demiş ki, Yunus Bey, bir aile dostumuz alsat yapıyor. Kendisinden de biliyorum. Geçen yıl 1 milyon lira sermayesi vardı, 5 arabası vardı. Şimdi yine 1 milyon lira sermayesi var, 3 arabası var. Enflasyon ortada. Bak, bu alsat yapan bir insan. Yani parayla oynayan. Parası var, var, var. 1 milyon lira deyince hoppa gitti falan diye düşünüyorsun. Öyle bir şey değil. 1 milyon lira sana bana büyük para. Oysa düşündüğün zaman 1 milyon lira mesela Anadolu'lu bir sanayicinin derdine deva olur mu? Mümkün değil. O yüzden bu görüşme son derece önemli. Ve demin size Gazete Pencere'den okuduğum, unutmayın, aklınızda tutun, Kızılderili numarası nasıl çekiliyor Sabah gazetesinde göstereceğim çünkü size. Büyük bir çakallık var. Hani Mehmet Barlas yine saçmalamış falan, geç bunları ya, geç artık, boş ver. Yani akli melekelerini tamamen yitirmiş durumda. Çok doğal yani, Mehmet Barlas'ın iktidarla ilişkisi böyle. Geçmişte de böyleydi. Bundan sonra da böyle olacak. Hiç değişmez. Yani yarın bir gün o, hani hep burada konuştuğumuz hayalinizdeki nedir bilmiyorum ama yani sizin için en iyi olan koalisyon kurulsun. Barlas yine destekçisi olacak. Değişmez ki, adamın yapısı bu. Onlar böyle yaşıyorlar. Barlasgiller böyle yaşıyor. Fark etmiyor onlar için. Simbiyotik bir hayat bu. Gazete Pencere'nin birinci sayfası çok şık o yüzden. Bu haberi takip edin derim ben size. Yani şu Odalar Birliği ile CHP görüşmesi haberini takip edin derim. Ve ben olsam mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin medya yöneticisi, Allah korusun, Allah yazdıysa bozsun, ben sadece bu haber üzerine oynarım medyada. Ciddi söylüyorum, basın toplantıları yaparım, içerideki konuşmaya ilişkin. Ben bunu anlatırım sadece. Sadece bu iktidarın gidiş hızını gösterecek çünkü kimse. Aklınızın bir kenarında kalsın. Dün bir gazetecilik başarısı tabii, herkes uyurken Nuray Yılmaz Hürriyet gazetesinde yazmıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclis yönetimi değişiyor. Grup başkanlığı yapan Naci Bostancı ayrılıyor, İsmet Yılmaz geliyor diye. Önemli bir haber. Hayatınızda çok önemli bir yeri olmadığını düşünebilirsiniz ama önemli. Naci Bostancı neden gidiyor sorusunun cevabını aramak lazım çünkü burada da. Cihan Paçacı ile Yavuz Oğan'ın yaptığı program ve oradan çıkan Erdoğan kaybedeceği seçime girmez haberi, zaten konuştuk bunu. Bence çok çok yanlış bir analiz bu. Çok yanlış bir analiz. Şeker zamlandı, stokçular bayram etti. Şekerin fiyatı %25 arttı. 3 lira 93 kuruşa satılan şeker 4 lira 91 kuruş oldu. 5 lira artık ya. Ha, market satış fiyatı. Bilemem. Bilemem. Bir AKP'li milletvekili hanımefendi, vallahi bir arkadaşım yolladı etiketleri, fiyatlar gayet uygun diye pazar etiketi paylaşmış. Utanma, arlanma, sıfır ya. Sıfır. Gerçekten bir hayal dünyasında yaşıyor bu insanlar. Ve istiyorlar ki o hayal dünyasında biz de yaşayalım. Ama öyle bir yaşam yok. Yazmış mesela oraya. 2 liradan limon almış yani. Nasıl aldı bilmiyorum. Pazarda artık hiçbir fiyat 10 liranın altında görünmezken mesela 6 liradan satılan ürünler var. Nerenin pazarı o bilmiyorum ben. Ama toplanalım ya, hepimiz gidemeyiz. Zor olur ama içimizden orada yaşayanları görevlendiririz. Kargolar ya, kargo fiyatını kırışırız. Değil mi? Sonuçta ekonominin kitabını yazmış bir partiden bahsediyoruz. Hiç utanma, arlanma, sıfır. Devam edelim. Murat Muratoğlu'na da bir kez daha teşekkür edeyim. O da başka bir yerden bakmış. Yani toplam fiyat üzerinden bakmış. 2013 fiyatını koymuş adam ortaya. Çok net. 2013'te diyor garantinin fiyatı 22,5 milyar dolardı kardeşim. Hissenin devrinde devir fiyatından bunu ölçüyorsun. Bugün neden 5 milyar dolar? Soru bu. Sonra sen anlat ekonomide istediğin kadar babalı ortalığı. Bir sonucu yok ki bunun. İşte bak, ülkenin değeri bu. Cumhuriyet'i okuyacaktım ama sabah okuyayım. Aradan aklınızda kalmasın. Hani, ne kadar tutacağız daha bu haberi? Ben unutmaya başladım lan demeyin. Finans devinden Türkiye'ye güven. Kriz lobisine inat, Türkiye'ye müthiş yatırım. İspanyol banka devi BBVA ülkemizdeki varlığını 2,5 milyar dolar arttırma kararı aldı. Ne diyorsun? 2,5 milyar dolar. Ne alacak? Limon tesisi mi? Yok ya, Garanti Bankası'nın kalan %51'ini. Aa! 2,5 milyar dolara. Öyle demeyelim de, yani %50'si 2,5 milyar dolar demeyelim de, bunu bir içsel yolculuk olarak düşün. Nereden girdiniz tam olarak? Öyle düşünme. İçsel bir yolculuk bu. Bak, bunun adı çakallık, bunun adı gazeteci çakallığı. Bu çok normal. Ama bunu size birinin anlatması lazım. Çünkü bu haberi okuyanlardan, bugün mesela konuştuğunuz insanlarda, diyelim ki arkadaşlarınızla toplanıp geyik yapacaksınız. Onların içinden biri çıkıp mutlaka bunu söyleyecek. Ya ne alakası var kardeşim diyecek. Bak, İspanyol devi adam 2,5 milyar dolar yatırımla geldi. 2,5 milyar doları aldığı şey geçmişte 11 milyar dolara alacağı şey. Niye? Dolar arttı. Ha, dolar arttı da bununla alakası yok şekerim onun. Onunla alakası yok. Dolar artmadı zaten. Türk lirası değer kaybetti. Öyle bakarsan şöyle de babalamak mümkün çünkü. Bak şimdi, dolarda geri dönüş başladı. Keriz silkelendi. Salladılar kerizleri. 10-14'ten dolar gidiyor şu anda. Demin 10-21'di. Alalım ya, alalım. Ya gerçi bir tek don kaldı ama donu da satar alırız. Silkelendiniz, tebrik ederim. Keriz silkeleme operasyonu da yapıldı küçüklerin. Aynı şey borsada da yapılıyor. Sonra ülkede diyor ekonominin kitabını yazdık ulan biz. Gördüm kitabı ya, bayağı da kitap çıkar çıkmaz fiyatı %70 düşmüş. Neden? Sallayan mı yok acaba kitabı? Ya da boktan bir kitap, ondan da olabilir. Geç. Geç bunları, geç. Mahmut Övür acılarla nasıl helalleşeceksin diye yazmış. Mahmut Bey, siz cemaatle nasıl helalleştiniz? Belki aynı yol seçilir. He? FETÖ'cüsüyle, TOTO'cusuyla nasıl yaptınız bunu? Rezalet ya, rezalet. Bakın Meral Hanım yazmış. Pazarda maydanoz 2 lira diyor. Maydanoz 2 lira demeti. 2 liradan limon, vallahi ya, kadının paylaştığı kim olduğunun bir önemi yok. Ciddi söylüyorum, kim olduğunun bir önemi yok. Geç, Kayseri milletvekiliydi aklımda yanlış kalmadıysa. Hiç utanma, arlanma, sıfır ya. Sıfır. Açlıkla dalga geçiyor bu insanlar artık. Açlıkla dalga geçiyorlar. 2 liraya maydanoz satılıyor. Utanmadan orada paylaşmış, 5 liralık etiketler falan var. Ne aldı 5 liraya bilmiyorum. 5 liraya selam veriyordur pazarcı büyük ihtimalle. Sabaha sorarsanız uçuyor. Finans devinden Türkiye'ye güven. Hani meşhur seyyar satıcı şeyi vardır ya, müşteri çağırması. Param olsa ben alsam diye. Ben herkes alır 2,5 milyar dolara garantinin %50'sini. Para değil ki. Cumhuriyet'in manşeti %50 sıkıntısı. Cumhurbaşkanlığı için gerekli oya ulaşamayacağını gören AKP saf değiştirdi, MHP karşı. Cumhur İttifakı ortağı MHP tartışmada farklı noktada duruyor. MHP'ye göre %50+1 temsilde adalet için gerekli. AKP ile MHP'nin %50+1 şartında uzlaştığına dikkat çekilirken tartışmanın geleceğini MHP aynı zamanda muhalefet partisi. Ya işte ben de en çok ona şaşırıyorum. Emin miyiz? Kesin mi bu? Kesin bilgi mi? MHP harbiden muhalefet partisi mi ya? Ya vallahi öyleyse bizi de uyandırın. Çok rica edeceğim. Ne olur. Ya öyle görünmüyor dışarıdan bakınca çünkü. İşte sarayın yazdığı kitap. Rektör örtülü harcama kaynağı belirsiz milyarlar ve borç ve sefalet. Ekonominin kitabını yazdık diyen Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'nin bütçesi açık vermeye devam ediyor. Dün bütçe gerçekleşmeleri açıklandı biliyorsunuz. Vergilerin artmasına karşın Ekim'de bütçe 17.4 milyar açık verdi. Görev zararları 10 ayda 114,5 milyar liraya çıktı. 12 aylık başlangıç ödeneği 114.7 milyar liraydı. Kafadan gitti zaten. 10 ayda. Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın kullanımındaki örtülü ödenek harcamaları daha şimdiden 2 milyar 166 milyon lira. Türkiye'ye bir yılda 16.9 milyar dolar kaynağı belirsiz döviz girişi yaşandı. Diyorum ya işte döviz geliyor. E kim ödeyecek onu? Al ya genç adamsın. Al ya bulunsun. Nasıl ödeyeceğiz? Ya hallederiz. Hallederiz. Mis gibi bankam var bak 2,5 milyar dolara yarısını alıyorum ya. Alırız. Yurttaşın toplam borcu 1 trilyon 27.8 milyar liraya ulaştı. Sefalet endeksi ise zirvede. Erdal abi yazmış, Erdal Sağlam. Umut kalmadı. Doların 10 liraya geçmesi hem ekonomik hem siyasi gidişat açısından psikolojik eşiğin de aşılmasına neden oldu. Umudunu yitiren iş insanları ve bankacılar yönetimin son dönemde girdiği yolun sonunun felaket olduğunu söylüyor. Bir de yoksul kesimlerin durumunu düşünün. Şimdi Erdal abi, sevgili Erdal Sağlam. Odalar ve Borsalar Birliği haberlerinde geçmişte de hani en iyi haberleri yapan insanlardan biriydi. Ben onun yazacağı yazıları bir takip edin derim. Çünkü topun içinden o da bilgi verecektir. Ama bakın CHP'nin burada bu haberin üzerine daha çok gitmesi gerekiyor. Ya şöyle düşün, hani bazıları çok sevindi ya, lan helal olsun çok iyi adım diye ki gerçekten öyleydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası Başkanı'nı ziyaretti, hatırlıyor musunuz? Bakın bu ziyaret onun 10 katı önemli. 10 katı önemli. Sadece aklınızda bu kadar kalsın. Koşar adım gidişi bu iktidarın. Cumhuriyet böyle. Sabah gazetesine baktık. Sözcü'nün manşeti bu da halkın yazdığı ekonomi kitabı. Erdoğan ekonominin evelallah kitabını yazdık demişti. Der. Bu arada Atilla Yeşilada'dan bir uyarı sür manşeti olmuş gazetede. Şok dalgası geliyor. Faiz kararlarını Merkez Bankası değil Erdoğan veriyor. Erdoğan bu şekilde devam ederse büyük şok dalgasıyla karşı karşıya kalacağız. Vallahi burada söylemiştik zaten. Devam edelim. Abdullah Öcalan'ın terörist kardeşi Osman Öcalan öldü. TRT ve AKP'nin başı sağ olsun. İyi Partili Erhan Usta TRT ve AKP camiasına başsağlığı dilerim mesajı yayınlamış. Vallahi anlatacakları bir şey vardır herhalde. Yani TRT kurduğu yönetiminin anlatacağı bir şey vardır herhalde. Neden bu adamı yayına çıkarttılar? Değil mi? Söyleyecekleri bir şey vardır. Size ilk yayında anlattım. Ben dün Veli Ağbaba'nın kendi paylaşımından görmüştüm. Sözcü gazetesi de birinci sayfaya almış. Aile merkezinde 5000 uyuşturucu hap ele geçirildi. CHP'li Veli Ağbaba Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında 5000 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Şoförü uyuşturucudan tutuklanan müdür için soruşturma açıldı mı diye sordu. Hani tuz kokarsa kötü, et kokarsa tuz var da tuz kokarsa kötü denir ya. Onun bir adım ötesindeyiz biz. Tuzdan başka ne var? Bilmiyorum valla. Bilmiyorum yani. Böyle bir durum var. İspanyollar borsayı uçurdu. Sözcü. Bak ekonomiden anlayan gazeteyle anlamayan gazete farkı bu. Ciddi söylüyorum. Ekonomi haberi yapabilme yeteneğiyle yapamama yeteneği. Hiç tartışılacak bir şey yok. Sözcü'nün birinci sayfa haberi. Garanti Bankası İspanyol ortağı bankanın borsadaki %50'lik hissesine talip oldu. Borsa %3.9 yükseldi. O yani işte yabancı sermaye girdi. O cümledeki tek doğru şey ne biliyor musun? Çok affedersiniz. Girdi bölümü. Yabancı sermaye girdi. İçsel bir yolculuk. Nereden tam olarak? Onu şey yapmayalım. Bu içsel bir yolculuk. Ekonomiden anlayan gazeteyle anlamayan gazete farkı bu. Bravo. Sözcü hiç şaşırtmıyor ya. Elinde ekonomiden anlayan muhabir de var bu arada. Yani Erdoğan var mesela. Ya sorsana be. Bu haberin anlamı ne kardeşim? Bu ne işe yarar? Yani yenir mi, içilir mi, surata mı sürülüyor? Otururken altımıza minderin yanına mı koyuyoruz? Bir sorsana. Borsayı uçurdu. Borsa uçar tabii. Utanç verici ya. Vallahi utanç verici. Medyanın düştüğü hal bu ya. Bu en çok satan gazete Türkiye'deki. En çok satan gazete bu. Sözcü. Al, geldiğimiz işte. Sözcü okurları. Bu yayını izliyorsunuz biliyorum. İşte bak bunun için bağırıyorum. Seni kurtaracak şey Türkiye layıktır, layık kalacak diye bağırmak değil kardeşim. Doğru düzgün gazetecilik yapmak. Doğru düzgün gazetecilik yapmak. Bu haberin anlamını anlamak ve okuyucuna sunmak. Bu kadar basit değil hiçbir şey. Kaldı ki yani böyle çok büyük ekonomi bilgisi falan da gerekmiyor. Haberi elinle yapmak var, kıçınla yapmak var. Çok özür dilerim. Geldiğimiz yer burasıdır işte. Bir günün manşeti Bodrum Otel Derebeyliği. Günün en ilginç haberlerinden biri Bahadır Özgür'ün bir uydu haritası da kullanmış haberde. Sabah mesela bunun üzerinde çok hem okudum hem ya bilmiyorum o bölgeyi bilmiyorum gerçekten de. Sadece hepimiz gibi benim de aklımda Paramount Otel var. İçlerinde Paramount'un olduğu da otellerin bulunduğu bir bölge. Bodrum'da devam eden mülkiyet değişiminin en yozlaşmış parçası deniyor. AKP döneminin bir alegorisi bu aslında denilerek. Bir otel için neden fırtına kopartıldı sorusunu soruyorlar ve devlet niye müdahale etmiyor? Oysa deniyor bir yüzünde çete dururken bir diğer yüzünde düpedüz mülkiyet değişimi var bu işin demiş Bahadır Özgür. Torbayı, Bodrum Torbayı hilal taktiğiyle çevirmiş otellerin hikayesi anlatmaya değer. Üzerlerine isim etiketlerini yapıştırdığımızda tesadüf olamayacak harita çıkıyor. Sanki bir otel derebeyliği. 2000'den sonra emirler ve oligarklarla Bodrum paranın toplandığı merkez oldu. AKP kendi çitleme harekatına girişti. Bu bölümü çitledi diyor. Çok acayip uydu fotoğrafıyla da vermiş. Otelleri yazarak, hani bölgeyi bilmiyorum. Bana çok şey değil, bilindik gelmiyor ama eminim o bölgede yaşayanlar haberi daha detaylı yorumlayabileceklerdir. Ama çok ayıp ya. Hakikaten çok ayıp. Gerçekten. Ne ayıp? Ya sözcünün yaptığından bahsediyorum kardeşim. Gerçekten ayıp bu ya. Hakikaten ayıp yani. Ya niye böyle bir şey yaparsın ki? Bu kadar önemli bir haberden bahsediyoruz kardeşim. Boru değil yani. Borsanın değeri yükseldi bir anda. Tebrik ederim. Çok güzel haber yapmışsın. Tam nerenizle yaptınız haberi? Ha, yarın bu haber Sözcü gelsin. Bugünden ne olur aklınızda tutun. Ben unuturum. Koşturmaca içinde gidiyor çünkü kafamdan. Lütfen aklınızın bir yerinde tutun. Yarın bu haberi Sözcü gazetesi görecek. Çünkü haber hem de çok önemli bir haber. Gerçekten çok önemli bir haber. Ama arkadaşlara sorarsan yani yabancı yatırımcı geldi. Borsa uçtu. Çok acayip. Elimizdeki mal nereye gitti? Sevinelim mi biz buna yani? Bizim değil ulan bana ne? Öyle mi diyeceğiz? Türkiye'nin değeri belirleniyor böyle. Evrensel'in manşeti %29 pazara bile yetmez. Metal sektöründeki toplu iş sözleşmesindeki teklife getirmişler işi. MES sözleşmesinde taslağın yenilenmesi talebi yayılıyor. İğneden ipliğe gelen zamlar %50'yi bulan gerçek enflasyon, ücretteki erime, derinleşen yoksulluk. 150 bine yakın metal işçisini ilgilendiren MES grup toplu iş sözleşmesinde kapsamında MES'e sunulan taslağın yenilenmesi talebi Ford, Renault, Bosch gibi ana fabrikaların yanı sıra yan sanayide çalışan işçiler tarafından da dillendiriliyor. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Hani burada biz hep açık konuştuk. Yani çok şükür 6 senenin sonunda hiç kimse çıkıp bana sen karnından konuştun, şu konuyla ilgili konuşmadın falan diyemez. Yani bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çok mutluyum bundan dolayı. Ama bunun da ötesinde zaman zaman kötü olmayı göze alarak konuştuk burada. Asıl önemlisi bu. Mesela emeklilikte taşa takılanlarla ilgili 5 sene önce söyledim ben burada. Hala da aynı konuda ısrarlıyım. Öyle bir şey olmayacak kardeşim. Unut onu. Unut. Sana sadece gün verilecek. Gerekçesi çok basit. Para yok. Yok öyle bir para. Burada da hani metal işçisine verilebilecek para. Vallahi ben vereceklerini zannetmiyorum. Çünkü iktidarın elinde çok büyük bir koz var. OHAL koşulları gereği sürekli erteleniyor grevler. Hiçbir şey yaptırmıyor adam isterse. Stratejik sektör diyor. Çat diye tutuyor senin grevini. Hiçbir şey yapamıyorsun ki. Bakın mesela bu hafta önemli bir hafta. Neden? Dün de yayında bir parça anlattım. Mecliste İYİ Parti'nin eski grup başkan vekili Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin gelişmeler yaşayacağız. Biz bir hafta önceden öngörmüştük zaten bunu. Şöyle bir şey olacak. Anayasa Adalet Karma Komisyonu toplanıyor. İki komisyonun üyelerinden oluşan karma komisyon. O demek o. Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu'nun üyelerinden oluşur. Onlar milletvekilliğinin düşmesi konusunda karar verecekler hazırlanan fezleke doğrultusunda. Ardından o durum Meclis Genel Kurulu'na indirilecek. Genel Kurul'da basit oylamaya tabi. Ne demek basit oylama? Yani toplantı yeter sayısına sahipse Meclis Genel Kurulu açılacak. Ondan sonra katılanların yarıdan bir tanesinin fazlasının oyuyla Lütfü Türkkan'ın milletvekilliği düşecek. Yani gidişat bu, gösterilen bu. Ama asıl önemlisi bu değil. Bak burada Lütfü Türkkan'ın milletvekilliği düştükten sonra yaşanacaklara baksan. Mesela Lütfü Türkkan'ın milletvekilliği düştükten sonra biz sadece bir şehit abisine kız kardeşi üzerinden ettiği küfrü tartışmayacağız. Onun oteli gündeme gelecek, kaçak yapısı gündeme gelecek, İyi Parti tartışması gündeme gelecek. Yani siyasette istenen mecra oluşturulacak AKP tarafından. Olayı böyle okumak lazım. Yoksa Sözcü kafasıyla oku. Meclis Genel Kurulu toplandı mesela bu haber Sözcü için. Meclis Genel Kurulu toplandı. Milletvekilliği düşmüş bir tane. Ha ya düşmüş, biz de duyduk sonradan. Evet, ilginç. Gazete böyle yapılıyor artık. Tebrik ederim. Yeni Şafak, şehir planı 3 ay sonra tamam. Muhalefetin engelleme ve yatırım yapacak şirketleri tehditlerine rağmen Kanal İstanbul projesiyle ilgili çalışmalar aralıksız sürüyor. Projenin alan ve sınırlarının belirleneceği imar uygulama süreci 3 ay içinde tamamlanacak. 500 bin nüfuslu şehir için zemin artı 4, toplam 5 katlı yapılanma planlanıyor. Yeni bir şehir oluşturuluyor orada. Yeni bir şehir. 5 katlı binalar. Bir utanmazlık haberi okuyayım mı size? Ya sabah Yeni Şafak'ta bunu gördüm de. Dedim ki hakikaten hiç utanmanız yok sizin ya. Gerçekten utanmanız, arlanmanız yok ya. Soru çalamayınca fırça yediler. Abdullah Sarıca yapmış haberi. FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada yakalanan ÖY, soru çalamayınca Fethullah Gülen'in nasıl fırça çektiğini anlattı. 2014'te sınav soruları getirilmedi. Bundan dolayı Dışişleri Bakanlığı sınavını İç Anadolu genelinde kazanan olmadı. KPSS çalışmaları evleri sorumlusu beni eve çağırdı. Bana Fethullah Gülen'in yanına gittiğini ve Gülen'in sınavda neden sıfır çektiniz diye sitem ettiğini söyledi. Soru şu. Mesela Yeni Şafak gazetesinin içinden, onların akrabalarından bu sınavlara girenler oldu mu? Sadece bu değil ki. Bu soru çalamayınca, çalınca olanlar polis kolej sınavları, hakimlik savcılık sınavları, KPSS üzerinden yaşananlar. Değil mi ya? Utanma, arlanma sıfır ya. Sıfır. Biz yapmadık, olayımız değil. Aha bunlar yaptı diyor. E ortağındı diyorsun. Benim dönemimde palazlandı. Ama diyor ben ortağı değilim. Nasıl? Aynı kafa. Değil mi? Biz hükümet ortağı değiliz. İttifakın ortağıyız. Bravo. Tebrik ediyorum. Çok iyi düşünmüşsünüz bunu. Akşam büyükşehir çalışmıyor. Hangi büyükşehir? Genel yani CHP'li belediyelerin oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP yönetiminde temel atmama töreni yolda kalan otobüsler ve duran metrobüslerden sonra yürümeyen merdivenle kendi rekorunu kırdı. Yürümeyen merdiven metro istasyonundaymış. Lan yerini de yazsaydınız da görseydik, ben bilmiyorum ki İstanbul'u. Çalışmayan tramvay var, gitmeyen otobüs var. İyi. AKP sözcüsü Ömer Çelik konuşmuş. Demiş ki yaşatılan acılarla nasıl helalleşecek? Aynen öyle Ömer Bey. Hakikaten onu söylüyorum. Mesela dövizin, ya da dövizi salla, çok daha basit örnek vereyim. Vallahi çok daha basit. Herkes anlasın. Neydi o? Kimi anlatır gibiydi? Zülale miydi? Öyle, ne onun gibi anlatayım. Bak 1 Ocak tarihinde 1 Ocak 2021. Takvimlerde yazar ya arkada. Yılın kaçıncı günüymüş? 320 gün önce. Takvimlerde yazar, muhasebeciler için çok gereklidir o. 320 gün önce Türkiye'de LPG 4 liraydı. 4. 4. Bugün 7 lira. Mesela bu yaşanan acıyla nasıl helalleşeceksiniz? Sizin eseriniz. Ekonominin kitabını yazmıştınız ya, kitabın girişinde yazıyor bu. Nasıl rahat değil mi? Helalleşmenin altını nasıl dolduracaksınız diye sormuş. Vallahi altına dolduran doldurdu şu anda. Epeydir dolduruyor. Dünyanın en abuk gazetesi mikrodalga ikizleri. Üçüz bebeklerden biri gelişimini tamamlayamadı. Anne karnında ölümün eşiğine gelen miniğin kan dolaşımı mikrodalga ışınlarıyla ayrıldı. İki kardeşin sağlıklı doğması sağlandı. Mikrodalga ikizleri. Nasıl? Basitleştir mümkün olduğunca. Evde yapabiliyor muyuz bunu? Yani tam ev tipi mikrodalga da olmaz da. Aman diyeyim ha. Kıyıt dışı. Ney? Kıyıt. Çünkü CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı ile ilgili haber. Önce tacizle suçlanmış, şimdi de mağdurların şikayetlerini baskıyla geri aldırdığı ortaya çıkmış. Kırklareli'ne bağlı Kıyıköy taciz iddiasıyla sarsıldı. Başkan Ender Sevinç'in 4 kadın görevliyi taciz ettiği anlaşıldı. Ancak Sevinç bununla da kalmadı. Mağdur ve tanıklara ifadelerini geri çekmeleri için aile boyu baskı yaptı. Vallahi Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, herhalde böyle bir şey olsa Mehmet abi de müdahale eder diye düşünüyorum. Eski Mülkiyeliler Birliği Başkanı'dır. Yani belediye başkanı olarak değil ama Mülkiyeliler Birliği Başkanı olarak, çok eski, tanırım kendisini. Havvalı anne. Havvalı anne mi? Havvalı da. Adı Havva. Dur bak. Alena Tilki annesi Havva Öztel'le Dubai'de tatil yaptı. Ancak annesinin gölgesinde kaldı. Öztel çölde kıvrak danslar yapıp göbek attı. Verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Abi siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Vay arkadaş. EYT'liye staj formülü. Bugünün sür manşeti takvimde. Nasıl ya? Lan oğlum yıllarca çalıştık, emekliliği hak ettik, maaş alamıyoruz diye arızaya geçtik. Bir de staj mı yapacağız üstüne? Staj ve çıraklık süresinin sigorta başlangıcı kabul edilmesi isteniyor. Ne diyorsun? Ya onu geç. Hepsi bu insanların, emeklilikte taşa takılanların tamamı zaten hak etmiş durumda. Olsun, stajı da katalım. Lan katma. Verebiliyor musun parasını? Ver. Aha onu işte. 2022'nin sonu. Yersen. 20 milyona yeni maaş. Nasıl yani? 20 milyon veriyoruz, bize yeni maaş mı veriyorlar? Yok öyle değil. 20 milyon kişiye. Bak. Emekliye en az 1775 lira. Bunu savunuyor herif. Övünülecek bir şey. Aynı garanti kafası işte. Yabancı yatırımcı geldi ya. Oley be. 2,5 milyar dolar. Normalde ödemesi gereken ne? 11. Olsun, canı sağ olsun. He? Yaşlıya 920, engelliye 734, memura 4814, doktora 3397, yakınına bakana 1998. Yakını bakansa? Kelime oyunu. Yakını bakansa zaten onu bakmaya gerek yok. O bakıyordur bütün yakınlarına. Bizde hep öyle oluyor genelde çünkü. Kesenin ağzını açtı. Buyurun. İlkay Gündoğan'ın nişanlısı Sara Arfui, soluğu yine İstanbul'da aldı. Günlüğü 10 bin lira olan Mandarin Otel'de konakladı. Hamamda kese attırdı. İşte kese attırmasa yine de tolere edilebilir bir yanı var. Ama o keseyi attırınca patladı o mevzu. Onu attırmayacaktın. O son keseyi attırmayacaktın. Var abi böyle bir kafası var bu gazetenin de. Ne yapacaksın? Yaşlı kunt. Trabzon'da 55 yıldır futbol oynayan Şerif Kunt, 72 yaşında Yozgat Divanlı Gençler Birliği'ne transfer oldu. Acaba yani takımın adı çok manidar ya. Takımın adı Gençler Birliği. Kunt yeni takımındaki ilk maçında göz doldurdu. Yani o yaşta maşallah, Allah sağlık sıhhat versin. Zaten sadece göz dolar yani. Daha neyi dolduracaksın? Aracına ateş düştü. Evlerine ateş düşsün. Bolu'da Suat S. arabasını yanan çöplerin üzerine park edip içmeye gitti. Abi nasıl bir fantezin var senin ya? Böyle yanan çöplerin üzerine arabayı park edelim. Camları açıp öpüşelim. Nasıl? Film sahnesi gibi böyle. Hatta sonra araba patlasın, biz hiç bakmadan yürüyelim gidelim. Pardesüyü de bizim Otis abinin, Yılmaz'ın pardesü gibi böyle rüzgara verelim. Arkaya doğru açılsın. Müzik çalsın o arada da. Nasıl fantezi? Arabasını yanan çöplerin üzerine park edip içmeye gitti. Alev alan araç kullanılamaz hale geldi. Çok şaşırtıcı. Yanan çöpün üzerinde mi tutuşmuş? İlginç. Ya fiziğe de aykırı normalde. Hocam. Heh, söyle. 65 yaşında yeni evli bir damadım. 65 yaşında. Evet. Hanım. Adı vardır onun adı, bir sorsana. Bir ismi vardır kesin ya, %100. Yani kaç yaşında bilmiyorum ama bugüne kadar şşş canım bir bakar mısın diye çağırmamışlardır, onun bir ismi vardır. Hanım, yaşımız kemale erdi diyerek bana yanaşmıyor. Benim de tansiyonum çıkıyor. Bunu istemem, hastalık mı? Hacı abi, o tansiyon normal normal. O ondan çıkmıyordur. Yani sen ne yapıyorsun, kahvede mi gazlıyorlar seni? Biz var ya oğlum esiyor. Sen hayırdır 65 yaşında yeni damat? Yine 9'da kahveye oturmuşsun. Cinsel isteğin fazla veya kontrol edilemez olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Hocam yani Türkçeyi ne kadar güzel konuşamıyorsunuz ya. Özellikle testosteron maddelerinin aşırı üretilmesine neden olan hastalıklar araştırılabilir. Erkeklerde testosteron yapımı 70'li yaşlardan sonra düşebilir. 65? 65 mi yazmış o ya? Ha, ben ona bakmadan şey yaptım. Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. Eşinizin testosteron düzeyi azaldığı için de cinsel isteği azalmış olabilir. Arkadaş tansiyon diyordu. Ana tansiyonu unuttuk. Lan tansiyonu unuttuk. Aha gitti. Bastık hocam gazeteyi. Bak ya. Biz şimdi oradan girmeyince tabii. Şimdi bu adam tansiyondan gitse kim suçlusu? Mektup sana ulaşmış, cevap da vermişsin. Unuttuk onu ya. İşte gümbürtüye geldi. Çünkü Türkiye'de gazeteler böyle hazırlanıyor. Neresiyle hazırladığı belli insanların gazeteyi. Yani sadece tribüne oynayarak gazete çıkartırsan sonucu bu. Sadece tribüne oynayarak gazete çıkartırsan sonucu sözcü. Fark etmez hangi güce, hangi kutba yakın olduğunun bir önemi yok. Temel gazetecilik faaliyetinden ayrıldığın anda bu oluyor işte. Bu buradan goy goyluyor. Ya bir mektup çıkartmışsın ortaya. Doğrudur, yanlıştır. Neyse. Asıl soruya cevap vermiyorsun. Unutmuşsun. Sadece o değil ki. Öbür tarafta borsa yükseldi diye haber yapıyorsun. Ya insan bir düşünür ya. Bir 30 saniye düşünür kardeşim. Ne yaptık ulan biz? Ana. Mesela bugün sözcüğü yapanlar, birinci sayfasını yapanlar. Hiç aklına gelmeyecek mi o insanların? Ulan nasıl bir haber yapmışız kardeşim? Türkiye'de gazeteler böyle hazırlanıyor. Onun için buradasınız biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu sabah da bunun için buraya geldiğiniz için. Biz aynı şeye inanmıyoruz yoksa. Yani çok farklıyız. Çok. Burada mesela sözcü okuru çok fazla. Bunlar alınıyorlar da bu sözlerimi. Alınsınlar. Alınsınlar. Böyle gazete yapılmaz kardeşim. Olmaz öyle şey. Biz aynı şeye inanmıyoruz. Hayat aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız da, demokrasi böyle bir şey. Biz farklı olacağız. Farklı düşüneceğiz, farklı etnik kökenlerden, cinsel yönelimlerden, inançlardan, inançsızlıklardan, engellerden, engelsizliklerden olacağız. Bu çok normal. Burada bir sıkıntı yok. Sıkıntı bunu başkalaştırarak yaşanılmaz hale getirme düşüncesinde. Bu yayın sadece o düşünce yerleşmesin diye yapılıyor. Ve eğer derseniz ki evet ya, bu yayını ben de destekleyeyim, devam etsin kardeşim bu yayın. Ne yapabilirim? Vallahi önce lütfen YouTube kanalına abone olun. Çok basit. İsterseniz YouTube'u açın. Arama çubuğuna Ünsal'ını yazın. Çıkacak zaten kanal. Abone ol düğmesine dokunun. Korkmayın, para pul istemeyecek. Daha basiti var. Mesela YouTube'u açmak yerine ünsalunlu.com.tr internet sitesine gidin. Açılışında abone ol düğmesi göreceksiniz. O da YouTube aboneliği. Sitenin aboneliği değil. Dokunun. Para pul istemeyecek. Mail adresi isteyecek. Yayınlar başlarken haber vermek için. Bu. Ondan sonra YouTube'un içinde bu yayına maddi katkı vermek mümkün mü? Var, mümkün de. Mesela daha öncesinde maddi katkı vermeden de desteğiniz olabilir. Şu yukarı doğru baş parmak işareti, beğeni düğmesi. 1565 kişi aynı anda izliyor. 765'i bunların yayını beğenmiş. Kalan 800 kişiye beğendiremememe rağmen onlar burada mesela. Çok ilginç. Çok ilginç bir tavır bu. Neyse yani, demek ki olmadı. Beğenmediler. Ama olur da beğenirseniz. Bu YouTube'un bu yayını başkalarına da tavsiye edeceği anlamına geliyor. Onun için istiyorum. Yani yoksa ben şu yukarı doğru baş parmak hareketinden çok hoşlanıyorum, biriktiriyorum onları falan diye düşünmeyin. Öyle bir derdim yok. YouTube'un içinde yayına maddi katkı vermeniz için bir takım bölümler oluşturulmuş durumda. Bunlardan bir tanesi katıl düğmesi. Bir tanesi süper chat, bir tanesi süper sticker. Bunlar isterseniz kullanacaklarınız. Asla böyle bir mecburiyet yok. Bu yayın ilk gününden beri parasızdı. Son gününe kadar da parasız olacak. Tamam. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. Onun dışında vallahi en büyük katkınız hiç değişmedi ki. Biz hep onu konuşalım aslında. Burada olun. Burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşalım. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam ben yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.